Evet sevgili kardeşler, uzun bir aradan sonra tekrar sevgiyle merhaba. Gerçekten de hiç ayrım yapmaksızın tüm insanlığı içine alan Rabbimizin o eşsiz, engin sevgisiyle sizleri tekrar selamlıyorum. Evet, değerli kardeşler, bu beraberliğimizin de gerçekten yararlı ve verimli bir şekilde geçmesini diliyorum. 40 yıla aşkın bir süredir beni gerçekten de eğiten, öğreten ve yeri geldiğinde de azarlayarak olmam gereken noktaya gelmemi sağlayan gerçekten de Rabbimizin bu eşsiz, engin olan, değişmeyen ama değiştiren ve 40 yıldır değişmeme neden olan kutsal kitaptır değerli kardeşler. Günümüzde de tüm gücüyle aynı etkisiyle devam ederek millet ayrımı yapmadan, cins ayrımı yapmadan değiştirmeye devam ediyor. Sadece bu kurtuluş haberini duymayan insanların değişmesini değil, aynı zamanda da Rab Tanrı'yla yürümeye karar vermiş olan bizlerin de etkin bir şekilde iman hayatında gelişip büyümemiz için değiştirmeye devam ediyor. Eğiterek ve gereken desteği vererek. İman etmiş, İsa Mesih'le birlikte yürümeye karar vermiş kişiler olarak içinde yaşamakta olduğumuz bu yeryüzünde gerçekten de kutsal söze, Tanrı'nın sözüne ne kadar ihtiyacımız olduğunu, ne kadar bu söze gerek duyduğumuzu kelimelerle size açıklamam mümkün değil. Bu nedenle bu sözü, elimizde var olan bu Tanrı sözünü her gün okumalı ve ruhsal içeriği anlamaya ve anladıklarımızı da elde ettiğimiz bu değerleri de hayata sokabilme gayreti içerisinde olmalıyız. Eğer gelişmek istiyorsak, eğer sağlıklı bir şekilde büyüyerek iman yolunda yola devam etmek istiyorsak. İşte bu konuda sizlere yardımcı olabilmek için emin olun hayatımda birçok sorunun yanıtını bulduğum kesimi ele alarak bir parça da olmuş olsa size destek olmak istedim. Bu çalışmamız kutsal kitabın ilk kesimi olan Tekvin kitabının ya da Yaratılış kitabının ilk 3 bölümü olacak. Emin olun bu ilk 3 bölüm benim iman hayatımda çok önemli bir yer tutmaktadır. O yüzden ilişki içerisinde olduğum kişiler eğer isterlerse onlarla birlikte bu 3 bölümü derin bir şekilde çalışmasını yapmışımdır. Çünkü bir şeyin temeli olmazsa o ne olursa olsun ileride yıkılmaya mahkumdur. O yüzden bu ilk 3 bölümü defalarca kardeşlerle yapmış olmama karşın bazı kardeşlerin önerileri nedeniyle bu 3 bölümü geniş bir şekilde mercek altına almayı uygun gördüm. Sonrasında da tabii ki 3 bölümü yaparak yetinmeyeceğim, İbrahim'e kadar olan, yani Yaratılış 12. bölüme kadar olan kesime kadar gelmek istiyorum. Eğer tabii ki ömrümüz olursa sonraki bölümleri de sizlerle devam etmek istiyorum çok önemli ve gerekli görmüş olduğum için. Çünkü dünyanın ve insanın kusursuz yaratılışı, kusursuz yaratılmış olan insanın daha sonra sergilemiş olduğu itaatsizliği sonucu günaha düşüşü ve günahın dünyamıza girişi ve dünyamıza girişiyle günahın insanlık üzerinde felaket doğuran etkisi ve Tanrı'nın insanları nasıl bereketleyeceğiyle ilgili planını tüm çıplaklığıyla, tüm ayrıntılarıyla insanlığa açıklamaktadır bu üç bölüm. İşte bu yüzden açıkça ifade etmek isterim ki değerli kardeşler, kutsal kitabın bu bölümlerini kutsal yazıların anahtar bölümleri olarak görüyorum. Bu bölümleri gerçek anlamda kavrayan kişi, eğer biz bu üç bölümü tüm ayrıntılarıyla, tüm içtenlikle kavradığımızda, anladığımızda, özümsediğimizde, içimize sindirdiğimizde varlığının önemini, değerini, üzerine düşen bir insan olarak, kişi olarak üzerine düşen sorumluluğun ne olduğunu ve nereye gitmekte olduğunu keşfetme imkanına kavuşacaktır kesinlikle. Eğer bu üç bölüm net bir şekilde anlaşılırsa. Ben de böyle oldu değerli kardeşler. Evet, bu keşif çalışmamızın ilk kısmını oluşturan üç bölümde gerçekten uzun bir yolculuk yapmamızı sağlayacaktır. Bu yolculuğun şimdiden bereketli, doyurucu, tatmin edici olmasını arzuluyorum ve diliyorum değerli kardeşler. Evet, konumuza girmeden önce değerli kardeşler, çok değer verdiğim bir düşünürün şu sözlerini söylemeden geçmek istemiyorum. Daniel Webster adında bir düşünür. Şöyle diyor değerli kardeşler. Yazdığım diyor yazılarda ya da verdiğim düşüncelerimde takdir edilecek bir şey varsa takdir edilecek olan ben değil, bana kutsal kitap sevgisini aşılamış olan anne ve babamdır. Gerçekten de bu düşündürücü, insanı gerçekten de silkeleyen anne babalar olaraktan sözler değil mi değerli kardeşler? Ben bu harika sözler karşısında şu soruyu kendime sorma gereği duydum. Çocuklarıma, benim de 3 tane çocuğum var, 2 oğlum 1 kızım var. Çocuklarıma neye yönelik nasıl bir sevgi aşılıyorum? Bunu aslında çocuğu olan her bir anne babanın sorması gereken soru olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız bizlere baktıklarında yaşamakta olduğumuz, sürdürmeye çalıştığımız bu yaşam gerçekten de onları imrendiriyor mu? Rab İsa Mesih'i izleme konusunda, yoksa daha çok nefret mi uyandırıyor? Mesih İsa'da yaşamak bu mu diyerek. Daniel Webster bakın sözlerine şöyle devam ediyordu. Kutsal kitabı defalarca okudum. Keşke yılda bir kez de olsa sizler de okumuş olsanız. Şimdi onu en azından yılda diyor bir kez baştan sona okumayı diyor. Bakın burası çok önemli. Kendime hedef olarak seçmişimdir. Sizler en azından imanlı olduğunuzu söylüyorsanız baştan sona kadar yavaş yavaş, tabii ki bir çalık kuşu romanını okur gibi değil, bir şeyler keşfetme arzusuyla sindirerek okuma gayreti içerisine hiç girdiniz mi? Yılda bir kez dahi olmuş olsa sevgili kardeşler. Ama ne hikmetse, bir eleştiri olaraktan lütfen almayın bunu, ama benim kendi izlenimim bu yönde olduğu için bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Her şeye zaman ayırabiliyoruz. Ama kutsal kitaba gelince çok kolay bir şekilde 1000 dereden su getirebiliyoruz değerli kardeşler. Emin olun ki elimizde var olan kutsal kitap birçok açıdan özel olduğunu, altını önemli çizmek istiyorum yürek doluluğuyla. Neden? Çünkü değerli kardeşler, kutsal kitap bunun sözleri Tanrı'dan kaynaklanmıştır. Yani onun yazarı, elimizde var olan bu 66 kitaptan oluşmuş olan bir bütünlüğü oluşturan ve birbirleriyle çelişmeden birbirini tamamlayan bu elimizde var olan kutsal kitap gerçekten de yazarı Tanrı'nın kendisidir. Tabii ki Tanrı kendi eliyle bunu kaleme almamıştır. Kutsal Ruh'un yönlendirmesiyle birçok yazar tarafından, yani aşağı yukarı 40 yazarın ellerinden çıkmış ve asıl ilginç olan, ben bunu keşfetmiştim ve baktığımız zaman bu 40 ayrı yazar aynı dönemde yaşamış kişiler değillerdi. Yani onun için bir araya gelip böyle tartışma, orta noktayı bulma imkanları yoktu değerli kardeşler. Yaklaşık 1500 yıla aşkın bir süre boyunca ayrı ayrı dönemlerde Rab Tanrı'dan gelen esinle, yani onun ruhunun yönlendirmesiyle, Tanrı ruhunun yönlendirmesiyle elimizde olan bu kutsal kitap bugünkü halini almıştır. Bunun da altını önemli çizmek istedim. Yani neyi söylemeye çalışıyorum? Şunu söylemeye çalışıyorum değerli kardeşler. Yazarlar farklı dönemlerde yaşamış oldukları için bir araya gelerek fikir alışverişi yapma imkanı yoktu. Ayrı ayrı dönemlerde ve ayrı çevre koşulları içerisinde yetişen kişilerin elinden ortaya çıkmasına rağmen baktığımızda açıkça ifade etmek isterim ki kutsal kitapta var olan, görülen uyum, bütünlük ve akıcılık, emin olun hiç reklamını yapmıyorum, başka hiçbir kitapta görmeniz mümkün değil. İstiyorsanız bunu kendiniz yapın sevgili kardeşler. Evet, kutsal kitaba baktığımız zaman hani dedim ya, yazarı Tanrı'dır. Emin olun bunu bugünün tekniğiyle bulmak mümkün. Bilgisayara verdiğiniz zaman bir program ışığı altında Tanrı dedi ya da Rab dedi sözleri kutsal kitapta kaç kez geçiyor diye, yaklaşık 2500 kez Tanrı dedi, Rab dedi sözleri net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu da neyin kanıtı? Evet, bunun gerçek yazarının Tanrı'nın kendisi olduğu gerçeğini ne yapıyor? Tüm çıplaklığıyla önümüze koymuş oluyor. Evet, fazla uzatmadan bir giriş niteliğinde bunu söyleme ihtiyacı duydum değerli kardeşler. Fazla uzatmadan ilk iki ayeti, yani Yaratılış kitabının eski tercümesiyle Tekvin kitabının birinci bölümünün ilk iki ayetini okumak istiyorum sizlere. Başlangıçta diyor, Tanrı göğü ve yeri yarattı, yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı, bir kaos. Tanrı'nın ruhu diyor, suların üzerinde hareket ediyordu. Şimdi buradaki ilk ifade edilmesi gereken söz, başlangıçta sözü. Yani bu başlangıçta, başlangıcı tam olarak belirtilmeyen başlangıçtır. Yani bu başlangıç değerli kardeşler Tanrı'nın var olmaya başladığı başlangıç değil. Neden? Çünkü Tanrı sonsuzdur ve sonsuz olmuş olduğu için de bir başlangıcı ya da sonu olmaz. O her zaman ve her yerde vardır. Bugün burada varsa sen bu videoyu ya da bu vaazı nerede izliyorsan Tanrı orada da mevcut sevgili kardeşim. O her zaman her yerde vardır. Yeşaya peygamber bu gerçeği bakın harika bir şekilde 48. bölümde Yeşaya kitabı 48. bölümün 12. ayetinde ilk benim diyor, son da benim. Yani alfa ve omega, başlangıç ve son değerli kardeşler. Buradaki başlangıç yer ve gök yaratılmadan önce sonsuzluk içerisinde hiçbir şeyin yaratılmadığını göstermektedir bizlere. Yani bu sonsuzluk içerisinde yer ve gök, bakın dikkat edin, bu sonsuzluk içerisinde başlangıcı olmayan sonsuzluk içerisinde gök ve yer ilk sırayı aldığını bize gösteriyor. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı ifadesiyle. Demek ki tüm oluşumun başlangıcı da ne yapıyor Tanrı? Yeri ve göğü yaratıyor. Şimdi kutsal kitaba baktığımızda değerli kardeşler, bunu da biraz başlangıç sözü üzerinde durmayı uygun gördüm. Daha net anlaşılması açısından. Bu kutsal söze baktığımız zaman değerli kardeşler, yaratılış, birbirine yer almış olan bu başlangıçta ifadesi, Yeni Antlaşma'nın Markos ve Yuhanna kitaplarının birinci bölümlerinin ilk ayetlerinde de yer aldığına tanık oluyoruz. İlginç bir şekilde. Yani bu başlangıç sözü Yuhanna'nın birinci bölümünde ve Markos kitabının birinci bölümünde yer alıyor. Örneğin Markos 1:1'e baktığımız zaman şöyle bir ifade var. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcı. Yuhanna 1. bölüme baktığımız zaman ilk ayete o da şöyle karşımıza çıkıyor. Başlangıçta diyor söz vardı. Bu şekilde başlıyor ayet. Yani her şeyin başlangıcından önce, bakın bu çok önemli. Her şeyin başlangıcından önce o sonsuzlukta sözün var olduğunu önümüze koyuyor. Demek ki her şeyin başlangıcından önce var olmuş olan söz sonsuzlukta Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak var olan İsa Mesih'e, yani yaşam yaşayan söz olan Rabbimize götürmektedir bizleri. İşte sonsuzlukta var olan o söz Yuhanna'nın ifadesiyle, hani birbirinde okuduk ya, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve 14. ayete baktığımız zaman 1:14'e, Yuhanna 1:14'e orada da ne diyor? İşte o başlangıçta o sonsuzlukta var olan o söz beden aldı, diyor ki aramızda yaşadı. Yuhanna burada kesinlikle, bakın bunun altını önemli çizmek istiyorum, İsa Mesih'in bir başlangıcı olduğunu ifade etmez, söylemez. Çünkü aynı bölümün 3. ayeti bize şöyle ifade ediyor. Yuhanna 3. bölümde. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Pardon, 1. bölümün, Yuhanna 1. bölümün 3. ayeti şöyle devam ediyor. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey diyor. Bakın bu çok önemli. Var olan hiçbir şey onsuz, yani Rab İsa Mesih'siz olmadı diyor. Her şeyden önce var olmuş olan sonsuz Tanrı'nın oğlu İsa Mesih. Bunun tam açıklaması şudur. Hiçbir şey yokken o vardı demektir. Değerli kardeşler. Onun için o Yuhanna 1. bölümde çok net anlaşılıyor bu. Başlangıçta söz vardı. Söz, bakın, Tanrı'yla birlikteydi. Ve ne diyor? Söz Tanrı'nın kendisiydi diyor. Nasıl ki bu söz beni ifade ediyorsa, söylediklerim beni ifade ediyorsa, o söz de Tanrı'nın kendisiydi. İşte o Tanrı'nın kendisi olan o söz, İsa Mesih olaraktan ifade edilen o söz beden aldı. Ki beden alması gerekiyordu çalmışta günahlarımıza karşılık olarak ödenmesi gereken bir bedel olmuş olduğu için beden alması gerekiyordu. Ve o beden aldı ve diyor ki aramızda evet yaşadı. Bu ruhsal ilkeyi bakın haberci Pavlos Kolosililere yazmış olduğu mektubun birinci bölümünde. Bence bu çok çok önemli ayetler. 16 ve 17. ayetler harika bir şekilde bunu destekliyor. Bakın dikkat edin. Yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey onda yaratıldı. Kimde? Rabbimiz İsa Mesih'te. Her şeyden önce var olan odur. Ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Bakın her şeyden önce var olan odur ifadesi çok açık, çok net bir şekilde Yuhanna'nın kullandığı başlangıçta ifadesi yaratılış bir de yer almış olan başlangıçta ifadesinden önce olduğu gerçeğini önümüze koymuş oluyor. Yaratılıştan önce var olmuş olduğu için. Bakın bu çok çok önemli değerli kardeşler. Demek ki tekrar altını önemli çizmek istiyorum. Her şeyden önce var olan odur ifadesi çok açık ve net biçimde. Yuhanna'nın kullanmış olduğu, hani bir de kullanmış olduğu başlangıçta ifadesi, yaratılışta, başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı ifadesinde, o yaratılış bir de yer almış olan bu başlangıçta ifadesinden önce bakın. Olduğu gerçeğini önümüze koymuş oluyor. Yaratılıştan önce var olmuş olduğu için. Markos 1. bölümünün ilk ayetinde yer almış olan Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcı ifadesine gelince bakın burada da şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Kurtuluş müjdesi vaftizci Yahya'nın hizmetiyle başladı anlamında değildir kesinlikle. Çünkü Tanrı'nın kurtuluş getiren inayeti vaftizci Yahya'dan çok daha önce. Bakın yaratılış 3. bölüme baktığımız zaman 15. ayette günaha, Adem'le Hava günaha düştükten sonra o 15. ayette yer almış olan kadının soyu senin başını ezecek müjdesiyle ne olmuştu? Açıklanmıştı sevgili kardeşler. Demek ki eski antlaşma imanları ne yaptılar? Yaratılış 3.15'te bildirilmiş olan müjdeye iman ederek yani yaratılış 3.15'te yer almış olan kadının soyu senin başını ezecek ifadesine iman ederek değerli kardeşler ileriye umutla bakarak kurtulmuşlardı ki Galatyalılar 3. bölümün ilk 9 ayetine baktığımız zaman onu orada görmek mümkün. Romalılar 4. bölüm de bize bunu açık bir şekilde önümüze koymakta. Demek ki vaftizci Yahya değerli kardeşler Nasıralı İsa Mesih'in gelişini müjdeleyen haberci yani önden giden duyurucu, açıklayıcı sorumluluğunu taşıyordu vaftizci Yahya. Bunu da Habercilerin İşleri ya da Elçilerin İşleri 1. bölüm 21 ve 22. ayetlerinde ve 10. bölümün 37. ayetlerinde bunu görebiliyoruz. Evet, ne okumuştuk? Yaratılış 1.1'de Tanrı yeri ve göğü yarattı sözü. Çok kısa değil mi? Yarattı sözü. Ama emin olun kısa olmuş olmasına karşın içeriği dolu yani çok zengin bir ifade olduğunu söylemek isterim. Ve öyle bir ifade ki bu, günümüzde bu bilim çağı olarak da ifade ettiğimiz bu günümüzde de en hararetli tartışmaların alevlenmesine, tetiklenmesine neden olan bir ifadedir. Çünkü bir grup var, yaratıcının Tanrı olduğunu söylüyor. Bir başka evrim teorisini savunan kişilere baktığımız zaman bir yaratıcının olmadığı ilkesini önümüze koyuyorlar. Onun için bu yaratma sözü o yüzden söyledim ki gerçekten günümüzde çok hararetli tartışmalara yol açan bir sözdür değerli kardeşler. Ama emin olun bunu yürek doluyla ifade etmek isterim ki günümüzde evrim teorisi adı altında okullarımızda öğretilmekte olan bilimsel görüşler aslında Tanrı'nın gücünü, Tanrı'nın büyüklüğünü, yaratıcılığını inkar etmekten başka bir şeye yaramıyor. Emin olun. Çağımız tabii ki hiç şüphesiz bilgi çağıdır. Bundan ben de yararlanıyorum. Hepimiz imanlar olarak bizler de bilimden yararlanıyoruz. Bilimi inkar eden kişiler değiliz değerli kardeşler. Ama yanlış olan insan bu bilgi bolluğuna güvenerek her şeyi bildiğini sanıyor olması. Bu burada söylenmesi gereken nokta bu. Yani evet biz bilime karşı değiliz ama bu bilimi savunan insanlar da sanki her şeyi biliyormuş gibi bir hava içerisinde. Ama bilim de sabit değil ki. Bilim de değişmekte. Bugün 10 yıl önce, 30 yıl önce söylenen şeyler, sağlık konusunda ki benim ilgi alanım, sağlık konusunda bile 30 yıl önce, 10 yıl önce söylenen bilimsel gerçeklerin doğru olmadığını, hatta başka bir ifadeyle yanlış bildiğimiz doğrular ifadesinde birçok sağlık uzmanlar bunu söylemekte değerli kardeşler. O yüzden yanlış olan insan bu bilgi bolluğuna güvenerek her şeyi bildiğini sanıyor olması. Bu yüzden insan en önemli konularda yanılmakta olduğunu ayırdığında farkında değil. Tanrı her şeyi nasıl başladığı konusunda gereken bilgiyi bize veriyor mu? Evet, sözü aracılığıyla bize veriyor ama kendi görüş ve teorilerini, kuramlarını ileri sürmekte de geri durmuyor insanoğlu. Bunu yaparken de ne yapıyorlar? Her bilgiye sahip olan Yüce Tanrı'yı da bir şekilde yalancı çıkarma girişiminde olduğunu fark etmiyor. Ya da görmezden geliyor. Romalılara yazılmış olan mektubun birinci bölümündeki ayet bu gerçeği bakın nasıl destekler nitelikte. Tanrı'nın diyor. Tanrı'nın. Birinci bölüm 20. ayet. Görünmeyen nitelikleri. Nedir bu görünmeyen nitelikler? Açıklıyor. Sonsuz gücü diyor. Tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta. Açıkça görülmektedir. Bakın bu nedenle diyor özürleri yoktur. Gerçekten de benim gözümde çok muhteşem bir ayet. Görünmeyen Tanrı'nın kanıtları onun tarafından, Tanrı tarafından yaratılmış olan her şeyde görebileceğimizi açıklıyor. Ben çok basit bir ifadeyle şunu söylemek istiyorum. Ben gerçekten de yaratılmış olanlara baktığımda, bir ağaca baktığımda, ağaçtaki o kusursuzluğu gördüğümde, insana baktığımda burnunun arkada olmaması, kulakların çenenin altında olmaması, değerli kardeşler, gerçekten de bunun arkasında bir üstün zekanın olduğu gerçeği ortaya konmuş oluyor. Bir yaratıcı evet vardır değerli kardeşler. Onun için özürleri yoktur derken buradaki ifade Yunancasına baktım. Özürleri yoktur ifadesindeki bu özür sözüne baktım. Orada Grekçe'de geçen söz apologe sözü geçiyor ya da apologetos sözü geçiyor ki bunun anlamı avukatın müvekkilini yani sanık olarak savunduğu o kişiye, kişi için sunmuş olduğu konuşma, yani savunma anlamında bu özür ifadesi. Yani Rab Tanrı'yı yaratan ve yaratıcı olarak reddeden evrimcilerin yapmakta oldukları bu yorumlar için savunmasız olduklarını net bir şekilde önümüze koyuyor. Özürleri yoktur derken, değerli kardeşler. Evet, bu insanların evrim teorisini düşünen insanların, değerli kardeşler, bence Tanrı'nın, Tanrı adamı Eyüp'a sorduğu şu soruyu kendilerine sormaları lazım. Bakın, Eyüp kitabı 38. bölümde 4. ayette muhteşem bir soru yöneltiyor Tanrı Eyüp'a. Diyor ki, ben dünyanın temellerini koyarken, yani daha sen ortada yoktun, daha ana rahmine bile düşmemiştin. Sen neredeydin diyor. Ben dünyanın temellerini koyarken sen neredeydin? Başka bir deyişle Tanrı şunu aslında söylemek istiyor, önümüze koyuyor. Ey insanoğlu diyor, ey Recep sen, evrenin nasıl ortaya çıktığı konusunda bir sürü kuramları ileri sürerken, şöyle olmuştur, böyle olmuştur, şu kadar yıl, bu kadar yıl diye bir takım kuramları ileri sürerken, kendi özünün bile nerede olduğunu bilmeyen biri olarak nasıl oluyor da bilgelik taslıyorsun? Düşünün değerli kardeşler. İnsan kendi günahı yüzünden kendi yapısını bile anlamazken kutsal kitabın içeriğini nasıl eleştirebilir? Bakın, kutsal kitap evrenin ortaya çıkışı konusunda fazla detaylara girmiyor diye, ya da şöyle söyleyeyim, daha doğrusu onların içtiği yönünde fazla detaylara girmiyor diye kutsal kitabı bilimsellikten uzaklaştıramayız. Zaten bakın, bunun altını önemli çizmek istiyorum. Kutsal kitap bir bilim kitabı değildir değerli kardeşler. Bilim hakkında birçok yayın mevcut. Sen eğer bilim hakkında çok bilgi edinmek istiyorsan, kendini bu yönde geliştirmek istiyorsan, bilgini bu yönde arttırmak istiyorsan, bu tür kitaplara başvurabilirsin. Ki ben de bilimle ilgili çok kitaplar okudum ve hala okuyorum değerli kardeşler, bu yönümü zenginleştirmek için. Ama evrenin yaratılışı konusunda sorumlu olan Tanrı'nın kendisidir. Tekrar altını çiziyorum. Evrenin yaratılışı konusunda sorumlu olan Rab Tanrı'nın kendisidir. Nokta. İşte bu nedenle ilk ayet neyle başlıyor? Tanrı'yla başlıyor değerli kardeşler. Tanrı yeri ve göğü yarattı. Bu gerçekten de güvenilir bir sözdür. Ama biz bunu nasıl anlayabiliriz? Ancak imanla biz bu gerçekleri anlayabilir, kabul edebilir, içimize sindirebiliriz. Kim yarattı? Tanrı yarattı. Nasıl yarattı? Hiçten yarattı. Ne zaman yarattı? Ben bunu bilmiyorum. Ve Rab Tanrı'dan başka da hiç kimse bunu bilemez. Bazıları bazı rakamlar veriyor mu? Evet, veriyor. Siz de duydunuz değil mi? 1 milyon yıl önce, 10 milyon yıl önce ya da ne bileyim 30 milyon yıl önce diye birçok rakamlar verilmekte. Ama her şeyi yaratmış olan Rab Tanrı zamana bağlı bir şekilde mi hareket ediyor? Kesinlikle hayır. Ben zamana göre hareket ediyorum. Bugünkü yapacağım bu konuşma da neye bağlı? Zamana bağlı. Yani zaman bana yön veriyor. Ama bakın, Rab Tanrı zamanın dışında olduğu için zamana bağlı bir şekilde hareket etmez. O zamanın dışında sonsuz bir varlıktır. Zamana bağlı olmadığına göre o zaman şunu diyebilirim. Neden zamanla uğraşalım? Madem ki Tanrı zamana bağlı değil, madem ki zaman Tanrı'ya yön vermiyor, o zaman ben neden zamanla kafamı zamana, o milyon yıllara odaklayayım? Kendisi sonsuz olduğuna göre, sınırsız olduğuna göre sonsuzluğun hangi noktasında evreni yarattı diye sormak bence anlamsız ve gereksiz değerli kardeşler. Ben bunu bu şekilde düşünüyorum. Tanrı'ya özgü gerçekler ancak ve ancak iman yoluyla algılanır. Bakın kutsal kitapta da Korintoslar mektubunda bu çok güzel ifade ediliyor değil mi? Deniyor ki iman etmemiş kişiler için diyor ki ruhsal gerçekler onlar için saçma gelir diyor. Ancak biz imanla, iman gözüyle biz orada önümüze konan gerçekleri anlama imkanına kavuşmuş oluyoruz değerli kardeşler. Evet, Tanrı'ya özgü gerçekler ancak iman yoluyla algılanabilir ve İbraniler mektubu yazarı da bu gerçeği bakın harika bir şekilde kutsal ruhun yönlendirmesiyle net bir şekilde önümüze koyuyor. 11. bölümde zaten iman başlığı orada var. İman adamları orada çok net bir şekilde sıralanıyor. Onların her birinin aklanmış olması iman sayesinde olduğu gerçeği önümüze konuyor. Ve orada ilk 3 ayet benim için çok çok önemli. Yani bu söylediklerim, biz tanrısal, Tanrı'ya ait gerçekleri ancak Rab imanla ancak anlayabildiğimiz gerçeğini bu sözler onaylar nitelikte. İlk 3 ayet, İbraniler 11, 1 ve 2 ve 3. ayetler. İman nedir diyor, soruyor. Umut edilen şeylere güvenmek, görünmeyen, bakın bu çok önemli, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Yani biz görmediğimiz bir Tanrı'ya inanıyoruz, iman ediyoruz değerli kardeşler. İmanın anlamı bu zaten. Ondan sonra diyor ki, atalarımız diyor, bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görülmeyenlerden oluştuğunu biz iman sayesinde anlıyoruz diyor. Bakın iman sayesinde görülen şeylerin görülmeyen yani Rab Tanrı tarafından yaratıldığını biz iman sayesinde bunu kavrayabiliyoruz değerli kardeşler. Dünya felsefeleri ne diyor? Pişirerek pişirip önümüze sonra önce gör sonra iman et değil mi? Evet böyle diyor. Önce göreceksin sonra iman edeceksin. Ama Tanrı'nın gözünde bu tam tersidir. Önce iman et sonra Tanrı'nın yüceliğini göreceksin. Görebiliyor musunuz? Önce iman geliyor. Ama dünya felsefesi önce göreceksin, emin olacaksın, ondan sonra inanacaksın. Ama kutsal kitabın önümüze koyduğu gerçek iman önde geliyor. Önce iman edeceksin, sonra göreceksin. Bunu destekleyen harika bir olay var değerli kardeşler. Yuhanna 11. bölümde hatırlayın. İsa'nın çok sevdiği arkadaşı Lazar ölmüştü ve 4 gün boyunca mezardaydı. Ve 4. gün İsa mezara gelip mezara yaklaştığında oradaki kişilere mezar taşının kaldırılmasını söylediğinde Lazar'ın kız kardeşi çok ilginç bir ifade kullandı. 11. bölümün 39. ayetinde. Dedi ki ya Rab dedi artık kokmuştur. Yani 4 gün oldu. Artık kokmuştur. Öleli 4 gün oldu diyor. Şimdi bakın Marta bunu söylediğinde İsa'nın ne söylediği burada çok önemli. Sonraki ayete bakın 40. ayete İsa şöyle karşılık verdi Marta'ya. Marta dedi. İman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin. Demedi ona, dur ben kaldırayım, bak işte sen o zaman gör nasıl bir tanrı olduğumu. Hayır. İman edeceksin, ben bunu yapabilirim. Ben bunu yapabilirim gerçeğini kabul edeceksin. Tanrı bunu yapabilecek yeterliliktedir. Ben bunu kabul ettiğimde Tanrı da bunun bir sonucu olarak bana yüceliğini önüme koyacaktır. Emin olun ben 40 yıldır izlediğim Tanrı hayatımın her alanında yüceliğini, görkemini yaşayan bir Tanrı oldu. Ölü bir Tanrı olmadığı gerçeğini önüme koymaya devam ediyor değerli kardeşler. Evet, yani ruhsal konularda iman olgusu sonra gelmiyor. Sonradan oluşmuyor. Tersine o konuyu anlamaktan önce gelmekte. Demek ki Tanrı'nın kusursuz yaratılışını imanımız sayesinde anlıyoruz ve aynı imanla da kabul ediyoruz. Açık bir dille ifade etmek isterim ki kutsal yazıların amacı, bakın burası çok önemli, bilimsel merakı gidermek için değil, doğruluk yolunda eğitmektir. Onun için kutsal kitap yeri geldiğinde burada hep kullanmışımdır. 2. Timoteus'a yazılan mektubun 3. bölümünde yer alan ayet, 16. ayet, tüm kutsal yazılar diyor, Tanrı esinlemesidir. Yani vahiy sonucu Tanrı'nın yönlendirmesiyle kaynaklanmıştır, Tanrı'dan kaynaklanmıştır. Ve bu sözün amacının ne olduğunu bize açıklıyor. Öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Demek ki şunu diyebiliriz. Yer bilimi dediğimiz jeoloji ya da yaşam bilimi dediğimiz biyoloji dersi vermek için bu kutsal kitap elimizde yok. Bize biyoloji dersi ya da jeoloji dersini öğrenmek için bize bu kitap indirilmedi, verilmedi sevgili kardeşler. Çok net bir şekilde insanın günahını ve günahtan nasıl kurtulacağını açıklamak ve iman aracılığıyla kurtulan insanın Tanrı ile arasındaki ilişkinin, o bağlantının nasıl olması, sürdürülmesi gerektiğini göstermek için bize verildi. Yani bu kutsal kitap bir ayna gibi önce bizim kim olduğumuzu açıklıyor ve neden bozuk olduğumuzu, neden güçten yoksun olduğumuzu açıklıyor ve bunun nedenini, günah olduğunu açıkladıktan sonra o günahtan nasıl kurtulacağımızı ve kurtulduktan sonra elde ettiğimiz o sonsuz yaşamı, elde ettiğimiz o yepyeni yaşamı nasıl sürdürebileceğimizi açık bir şekilde önümüze koymakta sevgili kardeşler. Evet, burada yaratma sözüne de biraz değinmek istiyorum son olarak ve bununla da noktalamak istiyorum. Şimdi burada yarattı Tanrı yeri ve göğü yarattı derken, buradaki yaratma sözü İbranice'de bara olarak geçiyor. Ve baktığımda karşılığının ne olduğuna baktığımda var olan bir şeyden bir şeyin yaratıldığı anlamına gelmiyor. Örneğin bu bir cam bardak değil mi? Şimdi bu cam bardağın oluşabilmesi için cam madeninin olması gerekiyor. Yani var olan bir şeyden bir şeyin oluşması anlamında. Ama burada Tanrı yeri ve göğü, başlangıçta yeri ve göğü yarattı derken buradaki yaratma sözünün anlamı hiçten, yoktan bir şeylerin, hiçten bir şeylerin yaratıldığı gerçeğini önümüze konuyor. Ve bu söz birinci bölümde, yaratılış kitabı birinci bölümde tam üç kez, ilginç olan baktım, tam üç kez yaratma ifadesi, yani bara sözü kullanılıyor. Sordum kendi kendime, neden üç kez kullanılıyor? Çünkü burada üç ayrı yaratma olayı vardır. Bu gerçek ortaya çıkmış oluyor. İlk kullanışında başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı diye yazarken, yaratılan her şeyin tümüyle hiçten yaratıldığını betimliyor, açıklıyor. İkinci kullanışına bakın, birinci bölümün 21. ayetine bakın. Orada da diyor ki, Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan bütün canlıları ve uçan varlıkları türlerine göre, cinsine göre, çeşidine göre yarattı. Şimdi burada ne görüyoruz? Burada da Tanrı'nın yaşam yarattığını görüyoruz. Yarattı derken. Orada yeri ve göğü yarattığını ilk ayette, bu ayette de yaşam yarattığını görüyoruz. Ve üçüncü kez de 27. ayete bakın. 27. ayette bir ifade var. Tanrı insanı diyor, kendi suretinde yarattı diye yazıyor. Kendi benzeyişinde yarattı. Yani kutsal, kusursuz, buruşuksuz, tam yarattı anlamında. Bu ifadelerde evrim teorisinin gölgesi bile yoktur. İnsan yerin toprağından yaptı, Tanrı tıpkı çömlekçi topraktan topraktan elde ettiği o toprağı elinde işleyerek nasıl ki bir eser yaratıyorsa o topraktan, bir çömlek yaratıyorsa, nasıl ki ona bir biçim veriyorsa, Rab Tanrı da yerin toprağından ne yaptı? Adem'i yarattı. Ve yarattığında yaşam onda oluşturuncaya kadar, yani soluğunu onun burnuna, Adem'in burnuna üfleyinceye kadar, Adem sadece ve sadece topraktan yaratılmış cansız bir oluşumdu. Yani cansız bir biçim. Tıpkı Yeşaya peygamberin ifade ettiği gibi. Yeşaya kitabı 45. bölüme baktığımız zaman 9. ayette böyle bir ifade var. Topraktan yapılmış çömlek parçası diyor. Evet, Rab Tanrı yerin toprağını aldı, ona biçim verdi ve biçim vererek onu oluşturdu. Tıpkı çömlekçinin biçim verdiği saksı ya da testi gibi. Yaşam yaratılmadan, bakın burası çok önemli. Yaşam oluşturulmadan kendi kendine oluşması mümkün değil. Yani evrimcilerin ileri sürdükleri gibi cansız moleküller, yani bir bütünün en küçük öğesi birden canlanamaz sevgili kardeşler. Hayat, yaşam yaratılmalıdır ve can verilmelidir. İkinci bölümde 7. ayette diyor, Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı. Eliyle biçim verdi, oluşturdu. Ama bakın ne zaman Adem ayağa kalktı, onda yaşam oluştu. Bakın ne diyor, burnuna yaşam soluğunu üfledi, böylece Adem yaşayan varlık oldu. Toprak yeterli değildi. Tek başına cansız varlık yeterli değildi. Tanrı kendinden bir şey vermesi gerekiyordu. Verdiği ruh sayesinde yaşam Adem'de, hayat Adem'de oluşmuş oldu sevgili kardeşim. İşte çok açık bir şekilde Rab Tanrı Adem'i yerin toprağından biçim verdiğinde içine soluğunu üflemesi gerekiyordu. Yaşayan bir varlık olabilmesi için. Ruhsal kapsamda da aynı ilke geçerli. Tanrı'nın sözü yeni doğum için yeterli değil. Tanrı'nın sözü ve kutsal ruh. Tanrı'nın sözü ve kutsal ruh birlikte çalışmasıyla bizler yeniden doğma imkanına kavuşuyoruz. Ve doğduğumuzda bizde o yepyeni yaşam oluştuğunda o yaşamı devam ettirebilmek için de kutsal ruh bize öncülük etmesi gerekiyor. Tabii ki eğer sen onun senin hayatında işlemesine öncülük etmesine izin veriyorsan.